Ayrım 10. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, Salah Birsel. Sayfa 135. Seyirci sahneye çıkıyor. Salah Birsel Yenilik Dergisi'nin ikinci sayısında, Mart 1941, Seyirci Sahneye Çıkıyor adında bir yazı yazar. Yazıda okurlarla ozanları bir alın yazısı beraberliği içinde gösterir. Sanatçıyı toplum ve insanların acısını, mutluluğunu, sevincini ve dertlerini yansıtan biri olarak tanımlar. Birsel aynı yazıda yeni şiirin ne olduğu üzerinde duruyor, onun sadece bir kalıptan ayrılma, bir biçimi bozma niteliği taşımadığını, bir gemi değiştirme olayı olduğunu da, hümanizma için de aynı şeyi söylenmiştir, belirtiyordur. Sözlerinde şöyle bağlıyordur: sanat halkla birlikte yapılan genel bir törendir. Birsel yazısında Orhan Veli, Sabahattin Kudret, Oktay Rıfat, Melih Cevdet ve Cahit Külebi'yi de yeni şiirin güçlü ozanları olarak ilan eder. Sabahattin ile Külebi'yi Sokak Dergisi'nde yayınlanan şiirlerinden ötürü sevmektedir. Cahit Sıtkı, Ahmet Buyip Okulu'ndan geçerek gelmiş Sabahattin Kudret'in dize kurmaktaki ustalığı hoşuna gider. Orhan Veli'ye Küllük'te yayınlanan Tahattür şiiriyle ısınmıştır. Kusursuz ve dengeli bir şiir sayar onu. Orhan Veli daha Garip'i yayınlamadığı, Garip'in yayınlanması daha sonradır ve kitabın ön sözünde gerçek üstücülüğü yeğleyen bir ozan olduğunu açığa vurmadığı için de onu kendi düşüncelerine yakın sanır. Birsel Seyirci Sahneye Çıkıyor yazısından iki ay sonra da 8 Mayıs 1941'de Servet-i Fünun'un 2332. sayısında Kelimeler adında bir yazı yazıyor, şiirdeki biçimin ne olduğunu ortaya koymaya çalışıyordur. Birsel'e göre şiir sözcüklerden oluşur. Bunun bir biriktirme, bir yan yana getirme olayından ayrılması için bu birleştirme işinin en güzel biçimde gerçekleştirilmesi ve bir yaratıya dayanması gerekir. Birsel yazısında bir sözcüğün güzelliğinin ondan önce ve sonra gelen sözcüklere bağlı olduğuna da işaret ediyor ve şunları söylemekten de kendini alamıyordur. Sözcüklerin şiire girmiş olmakla bir ödemi, bir rolü vardır. Bu rol ne eksik ne fazladır. Şiir yazıldıktan sonra hiçbir sözcük yer değiştiremez. Hiçbir sözcük de öteki sözcüklere olan uzaklık ya da yakınlığını yitiremez. Birsel bu düşüncelerini sonraki yıllarda daha da genişletecek ve 1947'de şiirin ilkelerini yazmaya koyulacaktır. Ne ki bunlar 1939 sonbaharında Halit Fahri'nin oğlu Gavsi Ozansoy'un İstiklal Gazetesi'nde Tasviye Lazım adıyla yazdığı bir yazı üzerine basında koparılan fırtınaya, eski yeni kavgasına bir duruluk getiriyor ve yeni şiirin ne olduğuna, ne olması gerektiğine, şiirlerden çıkarılmış ilkelerle eğilmek yolunu işaret ediyordur. Ne var bunu sadece Birsel'in kendisi biliyor, çokları şiirin bu yanına değinen yazıları okumaya bile yanaşmıyordur. Ama eski yeni kavgası da havaları şorlatıp duruyordur. Gavsi İstiklal Gazetesi'ndeki yazısında Kemalist devrimin eski ve ilkel yerine yeniyi ve olgun olanı koyduğunu ama şiirde daha Faruk Nafiz saltanatının sürdüğünü söylüyor. Ve bizde de uluslararası ölçüde sanatçı bulunduğuna ama bunların kendilerini gösterecek olanaktan yoksun olduklarına değiniyordur. Bu çıkmazdan kurtulmak için de sanat ve beğeni ölçülerimizde bir tasfiye gereğini öne sürüyordur. Gavsi'nin yazısına ilk tepki Vala Nurettin'den gelir. Vanu Akşam Gazetesi'ndeki köşesinde Gavsi'nin yazısından ötürü babası Halit Fahri Ozansoy'u böyle bir oğul yetiştirdiği için suçlar. Gavsi o vakitler Son Posta'da çalışır. Onun aracılığıyla Son Posta'da genç yazarlar arasında bir soruşturma açılmış ve Reşat Enis, Sait Faik, Cahit Saffet, Abidin Dino, Mümtaz Zeki, Hüsamettin Bozok, Nail ve Cavit Yamaç, Ziya Osman Saban'ın karşılıkları yayınlanmaya başlamıştır. Abidin Dino verdiği karşılıkta şöyle der: yaşasın tasfiye! Bugüne bugün eski kuşağın erbağadan farkı kalmadı. Gençler derhal eskilere yardım listeleri açsın, çabuk olalım, Kızılay faaliyete geçmeli. Cahit Saffet'in karşılığı ise şöyledir: bir Gorki ayarında Sabahattin Ali, bir Duhamel kadar sağlam Sait Faik önümde dururken dünkülerden kimi beğenebilirim hikayeci olarak? Kuşağımın bugünkü batı şiirinden bile üstün örnekleri önümüzdeyken hala hececilerin kof manzumelerini mi beğeneceğiz? Mümtaz Zeki Taşkın'da %100 temizlikten yanadır. Tasfiye, esaslı bir tasfiye. Ağlaşmalara kulak asmayarak, en yürek paralayıcı sandalye davalaşmalarına, kürsü ayrılışlarına aldırmayarak kıyasıya bir tasfiye gerek. Son Posta gazetesinde bu soruşturma sırasında bir de tasfiye listesi yayınlanmıştır. Bu kara listede adları olanlar şunlardır: Reşat Nuri, Fazıl Ahmet, Mahmut Yesari, Mithat Cemal, Peyami Safa, Aka Gündüz, Vala Nurettin, Burhan Cahit, Faruk Nafiz, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, İbrahim Alaaddin, Behçet Kemal Çağlar, Esat Mahmut Karakurt ve diğerleri. Tasfiye listesi yayınlanınca Akşam Gazetesi Karalise'de yer alan yazarlarla konuşmalar yapmaya başlar. Yeni Sabah ile Vakit Gazetesi de kendini bu tartışmanın dışında tutamaz. Artık her kafadan bir ses yükseliyordur. Yusuf Ziya şunları söyler. Evet, kolay değildir. Edebiyat henüz Douglas bıyıklı, sesleri genç horozlarınki gibi çatlak çıkan çocukların harcı değildir. Sen eskisin, yazamazsın. Ben yeniyim, yazarım. Bunlar çocukça laflardır. Burhan Cahit ise daha güçsüz bir yazar olduğu için daha saldırgandır. Vesika ekmeğiyle büyüyen bu gençlerin uzvi besinleri süpürge tohumu ise manevi besinleri de yanlış edebiyat kitapları. Bu malzeme, bu harçla yetişenlerden koskoca bir Yahya Kemal çıkmaz ya. Ama onlar da kendilerine göre bir çete savaşı yapmak hevesine düşmüş olabilirler. Orhan Seyfi işi alaya vurur. Akbaba gazetesindeki hissemi isteklisine ucuz koşullarla bırakırım. Buyursunlar, konuşalım. Nurullah Ataç'a gelince kara listede yer almadığı halde o şunları sıralar. Edebiyatta tasfiyenin ne olduğunu anlamadım. Kimsenin kimseye "ben senin yazılarını beğenmiyorum, sen artık yazma" demeye hakkı yoktur. Beğenmediğimiz yazıları okumayız, olur biter. Zaten bu tasfiye düşüncesinde bir gürültü koparmak, bu yolla dikkati çekmek dileği var. Nedir bu tartışma, kısa zamanda küfre dönüşür. Yaşlılar gençlere küfürleri arka arkaya yapıştırırlar. Gençlere kültürsüz diyenler çoğunluktadır. Necip Fazıl onlara cüce, Ercüment Ekrem de acemi olanlar diyordur. Bu durumda gençler de yavaş yavaş ağızlarını bozmaya başlarlar. En ılımlıları bile yaşlıları hiç değilse küfürcülükle suçlarlar. Halit Fahri başlangıçta gençlere karşı çıkmış ve bir de eserlerini yayınlayacak birçok dergileri istiyorlarmış. Bakın hele, iki dergi senin neyine yetmiyor? Ne yazıyorsun ki be adam? Sen ilkin kendine bir dil edinmeye bak gibi şeyler söylemiştir. Ama tartışma öyle cıvımıştır ki Gavsi'nin babası olduğu için herkes Halit Fahri'ye saldırır olmuştur. Şaşkına dönen Halit Fahri bir parça olsun gençlere hak vermek gereğini duyunca zaten birkaç aydan beri genç kuşak yazarlarının yazılarını yayınlayan Servet-i Fiyun'un kapısını 18 Ocak 1940'ta bütün bütüne onlara açar. Edebiyatı cedidecileri, fecri aticileri, yedi meşalecileri yıllarca bağrında barındırmış olan Servet-i Fiyun'un sahibi Ahmet İhsan Tokgöz de yazı işleri müdürünün yani Halit Fahri'nin bu davranışını çok olumlu karşılar. Ne var, Halit Fahri 25 Ocak 1940'ta Servet-i Fiyun'da yazdığı bir yazıda kendini gençlere adamadığını, eskilerin bunu bilmesi gerektiğini de belirtecek ama gençlerin Servet-i Fiyun'da yazılarını özgürce yayınlayabileceklerini haber verecektir. Bundan başka gençlerin düşünce ve sanat açısından kendisini eleştirebileceklerini de söyler. Onu asıl üzen eskilerin kendisine çullanmaları olmuştur. Bunu aynı yazıda gençlere şöyle açıklar. Hayretteyim, edebiyatla hiç ilgisi olmayan bir adam çıkıyor bana küfrediyor. Benim kuşağımın eleştirmeni çıkıyor bana küfrediyor. Benim kuşağımın ozanı çıkıyor karikatürümü kendi eliyle gazetesine koyuyor. Bense onlara değil, son postada edep dairesinde yalnız size çıkışıyorum. Bu ne garipliktir. Ocak 1940'ta genç kuşak da eskilere düzenli bir saldırıya geçme kararı alır. Bir yandan Servet-i Fiyun'a yeni bir hava vermeye çalışırken, bir yandan da Tan gazetesinin 24 Ocak 1940 günlü sayısında ortak bir bildiri yayınlanır. Gençlerin müşterek beyanatı adını taşıyan bu bildiriyi, yeni nesil davasını ortaya koyan gençler namına Abidin Dino ile Sait Faik imzalıyordur. Bildirinin hazırlanmasında Abidin Dino'nun yanı sıra Necip Fazıl'ın da yardımı olmuştur. Necip Fazıl o zamanlar Fikret Adil ile Abidin Dino'nun dostu olduğu için bildirilerine omuz vermeye evet demiştir. Bildirideki kimi cümleler onlara Necip Fazıl'ın elinin değdiğini açıkça ortaya koyuyordur. Ama bu geniş kalabalıklara açıklanmamıştır. Geniş kalabalıklar Necip Fazıl'ı yeni akımın karşısında bilir. Bildiride ilk belit yani mütearife olarak şu öne sürülür. Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşı'na gelinceye değin Avrupalılaşma sorununda Türk sanatçı ve aydınının mutlak olarak belirlediği levha derin bir güçsüzlük, sefil bir top atma, eşsiz bir apışma felaketinden başka bir şey değildir. Jön Türk tipiyle devrimi, edebiyatı cedide ile sanatı ve kamusu felsefe ile düşünüşü kurduğunu sanan Tanzimat sonrası sanat ve düşünce adamı, gününde ne geçmişi ve ne de geleceği, ne doğuyu ve ne batıyı anlayabilmiş, mucize çapında koskoca bir ahmaktır. Bildirinin ikinci beliti de şudur. Birinci Dünya Savaşı gelip çattı. Bu arada 4 milyon Türk seferber oldu. Milyonlara yakın insan can verdi. Memleket en büyük facialarını gördü. Fakat biz bütün bunlarla ilgili ulusal duyguyu anlatan tek dize görmedik. Büyük savaşa gelinceye değin, Tanzimat ve Tanzimat sonrası sanatçı ve aydın tipi ne Gazali'nin, ne Muhiddin-i Arabi'nin, ne Mansur'un, ne Sa'di'nin, ne Firdevsi'nin, ne Kays'ın, ne Mevlana'nın, ne Karacaoğlan'ın, ne de Aşık Ömer'in farkında. Aynı Tanzimat ve Tanzimat sonrası sanatçı ve aydın tipi, batıya baktığı zaman da ne Eflatun'un, ne Aristoteles'in, ne Homeros'un. Ne Sam Bowen, ne Renan'ın, ne Balzac'ın, ne Dostoyevski'nin, ne Gorki'nin. Kısacası hümanizmanın ve devamı olan hayatın farkındalar. Oysa gerçek ulusal bir edebiyata sahip olmak demek, gerçek bir hümanizmaya sahip olmak demektir. Yalan söylemiyoruz. Hem Doğu ve Batı hem de ana yurtla ilk kez temasa biz geçtik. İlkin bütün Doğu gizemcileri, sanatçıları ve halk ozanlarıyla temasa geçen kuşak bizimki. Sonra Sokrates'ten Freud'a değin, dünya düşünce hayatının kalburundan, kişilik ölçüsüyle ilk kez örnek alan ve kafasını ayarlayan kuşak yine bizimki. Baudelaire, Rimbaud ve Mayakovski sonrası Batı şiirinin son akımlarına değin varan ve toplumla insanı kuşatıcı her türlü davayı, köklü dünya görüşleri halinde ilk kez dizesine ve cümlesine gömen kuşak yine bizimki. Doğrusunda bu bildiri çokça bir yankı uyandırmamıştır. Çünkü eskiler artık susmayı ve sinmeyi daha uygun bir var olma biçimi olarak seçmeye başlamışlardır. Ama Servet-i Fünun dergisinin 18 Ocak günlü sayısı bu bildiri doğrultusunda hazırlanmış ve o sayı kapışılmıştır. O sayıyı düzenlemek yine Nail V'ye düşer. Nail V tam bir dergicidir. Daha ortaokul ve lise sıralarında bile Kervan, Halka Doğru gibi dergiler çıkarmıştır. Üstelik Ses dergisi çıkarken de sayfa düzeni konusunda ustalığını belli etmiştir. Ahmet İhsan Tokgöz, Servet-i Fünun'un 18 Ocak 1940 günlü sayısına o her zaman sürdürdüğü başyazısını vermemiştir. Onun yerine imzasız bir yazı vardır. Eski nesle açık mektup adını taşıyan bu yazıda şöyle denilir. Biz yaşa değil, görüş açısına ve sanat anlayışına önem veriyoruz. Bunun içindir ki en gencimiz İsmail Hakkı Baltacıoğlu'dur dedik. Arif Dino bizce 18'lik bir delikanlıdır. Yaşça sizin çağdaşınız olan Sadri Ertem bu davada bütün Türk sanatçılarından bekleneni yapmıştır. Safımızdadır. Türk düşünce ve sanat hayatının bütün kişilerine hitabımız şudur. Bizden yaşça büyük olan ve kıdemce evvel gelmiş bulunan Türk sanatçılarını safımıza, gençlerin safına, gerçek Türk sanatçılarının safına çağırıyoruz. Bu sözler işi yaş sorunu olarak anlayanlara biraz da tuhaf, genciz diye garip savlarla ortaya çıkanların hepsi gazetelerde, dergilerde çalışıyorlar. Niye şimdiye kadar kendilerini gösterememişler diyen Mahmut Yesari'ye bir karşılıktı. Biraz da aynı sayıda yazı yazan Suat Derviş'in durumunu kurtarmak içindir. Nedir? Suat Derviş yazısında hiç de genç kuşaktan yana gözükmüyor ve şöyle bir şeyler mırıldanıyordur. Gavsi Ozansoy'un makalesinden sonra yapılan soruşturmalara genç yazarların verdikleri listeleri okudum. Ve bu listelerde adı geçen ve tasfiyeleri istenen edip ve yazarların hepsinin henüz hiçbir memurluktan emekliye ayrılamayacak, daha en zorlu yük işlerini yapmaktan ürkmeyecek yaşta olan kimseler olduklarını gördüm. Ne var Suat Derviş gençlerden yana da çıkmış olmak için şunları da sözlerine ekler. Acaba bunların vaktinden önce emekliye sevk edilmelerine sebep olan şey nedir? Çağlarından geri kalmak, çağlarını izleyememek, toplumumuzun ilerlemesindeki hıza soluk bulamamak ve ölüme mahkum olan değerlere bağlı kalmak ve toplumumuzun ölüme mahkum ettiği düşüncelere arka çıkmak mıdır? Eğer böyleyse adını o listede görüp okuyan meslektaşlara gerçekten pek acırız. Suat Derviş'in yazısının altına Gavsi de bir not düşerek, sevgili ve dost Suat Derviş'in bile genç kuşak davası konusunda bocaladığını, bunun da eskilerin işi bir yaş sorunu haline yansıtmasından doğduğunu belirtmek zorunda kalır. Gavsi notun sonunda ağlamaklı bir dille doğrudan doğruya Suat Derviş'in kendisine sesleniyordur. Suat, emin olun işin aslı bu değil. Derginin aynı sayısında Mümtaz Zeki Taşkın da Üstatlar Ağlaşıyor adlı yazısında eski ile yeninin değerini ortaya çıkarmak için eski yazarlarla yenilerin yazılarından parçalar alıyor ve eskilerin yenileri beğenmemiş olmasını, onları anlayamamış olmalarına bağlıyordur. Hüsamettin Bozok ise Diri Sanat adlı yazısında yerli bir edebiyatın var olabilmesi ve yaşayabilmesi için en önemli iki nokta gerçekçi ve insancıl olmak niteliğidir dedikten sonra gerçekçiliğin tanımına geçer ve onun her şeyden önce halkçı olacağını, halkın toplumsal durumunu aydınlatacağını ve yapmacıkla sözcük oyunlarından uzak kalacağını söyler. Bu arada romantik, aşırı duygusal, gerçek dışı ve insanı toplum gerçeğinin dışına çeken bir sanatla savaşmayı da önerir. Dergide Sait Faik'in Çöpçü Öyküsü'nün yanı sıra Cavit Yamaç'ın iki romanından birer parça ile Abidin Dino'nun 1940 adlı yazısı da vardır. Dino'nun yazısı ikili söyleşi halinde bir sayfa tutar ve şu konuşma ile son bulur. Yeni evi ne biçimde kuruyoruz? Nuh'un gemisi biçiminde. Hayvanları da almalı mı gemiye? Bu kez insanları alıyoruz. Tahta kuruları kalsın mı? Kalsın. Sülükler? Kalsın, sülükler mutlaka kalsın. Söyle, söylesene. Deniz yolundan size bir haber. Nasıl bir haber? Kıyamet haberi. Gemiye herkes bindi mi? Bir yerimiz kaldı. Bizimle kim geliyor? Dolmuşa bir kaldı. Ionesco'nun oyunlarını 1940 yılında haber veren bu yazıdan başka, dergide İlhan Berk'in Kahve, Nail V'nin Sevgiliye Mektuplar adlı şiirleri vardır. Cahit Saffet'in Servet-i Fünun'un daha eski yazılarında yayınlanmış olan Vapur ile Azimet adlı şiirleri de yeniden yayınlanmıştır. Gavsi'nin iki şiiriyle Ziya Osman'ın Bir Kapı adlı şiiri de vardır bu sayıda. İlhami Bekir tezinde Dua adında küçük bir şiiri. Derginin bir yerinde de şöyle bir duyuru okunur. Gelecek sayıda memlekete yeni sanatı getirenler eserlerinden örnek vermeyi sürdürecekler. Bizden eser soruyorlar. İşte diyoruz. Okurlar onları da okumuştur, okuyor. Karşılaştırmayı onlar yapsınlar, aradaki farkı onlar görsünler yeter. Servet-i Fünun'un öbür sayısı olan 25 Ocak 1940 günlü dergide genç yazarlar ya da kafaca genç yazarlar yapıtlarını yayınlamayı sürdürürken Ahmet İhsan da bir sayılı konukseverliği yeterli bulacak ve kaleme sarılarak yine yazılarına dönecektir. Tok Göz'ün bu sayıdaki yazısı Doktor Besim Ömer'in kardeşi Azmi Akalı'nın ölümüne yakınan bir ölüm yazısıdır. Yazıda Tok Söz şöyle demektedir. Doktor Besim Ömer'i ben Azmi'den sonra tanımıştım. Onların üçüncü kardeşleri Agah Ömer de Mülkiye Mektebi arkadaşımdır. Daha küçükleri olup birkaç yıl önce ölen değerli Kemal Ömer ise Ticaret Mektebi'ni bitirmişti. Bu çok değerli dört kardeşin babaları Sinop'ta mutasarrıf iken ölen Ömer Şevki Paşa'dır. Tereddütsüz derim ki bu dört kardeşle benim hayatım ilk günden beri bağlanmış ve candan, gönülden perçinlenmiştir. Onun için Azmi'nin ölümüyle hayatta duyduğum acı boşluğu tarif edemeyeceğim. Ahmet İhsan'ın anılarını ortaya dökmesine çanak tutan bu ölüm yazısından sonra Abidin Nesimi'nin Edebi Gençlik Cephesi, Hüsamettin Bozok'un Nail V ve Sanat Telakkisi adlı yazıları sergilenir. Cahit Yamaç'ın geçen sayı başlayan Dalkavuk romanı ile Nail V'nin Taş Tayyare adlı romanından birer parça verilir. Sait Faik'in Park adlı öyküsü ise Sait'in çok sevdiği bir öyküsü diye sunulur. Eski ve yeni de ulusal şiire örnek vermek, okurların bu şiirleri karşılaştırmasına olanak sağlamak için de Yusuf Ziya Ortaç'ın Akın'dan Akın'a, Orhan Seyfi'nin Uyan şiirlerine karşılık Nail V'nin İstiklal Şarkıları adlı şiiri yayınlanır. Eskide ve yeni de kadın telakkisini göstermek için Behçet Kemal'in 7 Gün dergisinin 3 Şubat 1937 günlü sayısında çıkan kadın şiiriyle Hüseyin Siret Özsever'in bir yosma şiiri alınır ve Nail ve onlara şu dizelerle karşılık verir. Ne bu ne şu, ne öyle ne böyle, ne döşek ne köçek, ne ayal ne vebal. O benim, kollarım, bacaklarım, dudaklarım ve başımdır. Yavrum, anam, öz kardeşim, karım, hayat arkadaşımdır. Servet-i Fünun'un satışı artık 2000'e yükselmiştir. Ama Ahmet İhsan işin bu yanında değildir. Onun zaten sürekli ilanları, aboneleri vardır. Bu sürekli yardımı yitirmemek için de gençlerden kimilerini dergiden uzaklaştırma kararı alır. Çünkü işten anlayan kimi çevreler ona bu aklı vermişlerdir. Bu ayrılma işleminin başında da ilk Abidin Dino ile Nail V'ye görev düşer. Bu arada derginin yönetmeni Gavzi Ozansoy da Cavit Yamaç'ın başka bir işi olmadığı için görevini ona bırakır. Cavit Yamaç 30 lira aylık karşılığında tufandan kurtarabildiği yazarlarla dergiyi yine çıkarmayı sürdürür. Ama derginin bu iki sayısındaki hava öteki sayılarda yoktur artık. Yalnız Zahir Güvemli, Mahir Bülent Takma adıyla Yusuf Ziya ile Orhan Seyfi'nin aşırdıkları dizeleri ortaya koyan bir dizi yazı yazar. Ama bu da eskilere karşı girişilen savaşı birazcık alevlendirmekten başka bir işe yaramaz. Gerçi öteki sayılarda yine sık sık dava yeniden başlıyor gibi yazılara, derginin yeniden sıçrama yapacağı üzerine duyurulara rastlanırsa da durumda pek değişiklik olmaz. Hele 29 Şubat 1940 sayısından sonra dergi yine eski yatağına girer. Servet-i Fiyo'nun okurlarına fırtınanın geçtiğini anlatmak için de onlar arasında 15 soruluk bir yarışma düzenler. Birincisine bir kol saati, ikincisine 6 aylık abone, üçüncüsüne de bir dolma kalem, dördüncüsünden onuncusuna değin birer roman verileceği ilan edilen soruşturmanın soruları arasında şunlar da vardır. Büyük İskender'in karısının adı nedir? Siegfried kimdir, karısının adı nedir? Gerçi 29 Şubat 1940 gününden sonra da dergide Samim Kocagöz, Sabahattin Kudret, Rüştü Onur, Oktay Akbal, Hüsamettin Bozok, Cavit Yamaç, Ziya Yamaç, Rıfat Ilgaz, Nahit Ulvi Akgün, İlhan Berk, Niyazi Akıncıoğlu, Cahit Sıtkı Tarancı, Cahit Saffet Süavi Koçer, Necati Cumalı, Salah Birsel, Suat Taşer gibi genç kuşak yazarlarının imzalarına rastlanırsa da dergi bütünüyle kuru ve cansız bir şey olmuştur. Birkaç yıl sonra da 25 Mayıs 1944'te 3 büyük ve 1 küçük kuşağı ve 7 meşalecileri barındıran ve 50'yi aşkın yıl bayrağını Türk edebiyat alanında yılmadan dalgalandıran Servet-i Fiyo'nun 2461. sayısını çıkarıp iyisinden kapanır. Ne ki Servet-i Fiyo'nun kapanmış olsun, Sokak, Yenilik, Hamle, Yeni Edebiyat, Ses, Pınar, İnanç kapanmış olsun, Yenilikler kapanmış olsun, 1940 kuşağı ozanları bunu aldırmayacak, bir köşede kendi kozalarını kendileri öreceklerdir.
10. ayrımın sonu, sayfa 149.